İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe akşamları Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla tekrar birlikteyiz. Bizi İstanbul'da 97.8, Ankara'da 96.2, İzmir'de 91.0, Bursa'da 101.4, Kocaeli'de 90.2 frekanslarından dinleyebilirsiniz. Ayrıca Radyo Sputnik'in Telegram ve Odyssey kanallarından da takip edebilirsiniz. Evet, bugün 10 Kasım. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü. Saygıyla anıyoruz. Atatürk'ün bir vasiyeti vardı. Bu özellikle günümüzde dünyada bunca kargaşanın yaşandığı bir ortamda son derece önemli. Bu vasiyet neydi? Atatürk ölüm döşeğindeyken etrafındakileri ve ülkeyi yönetenleri, önemli isimleri çağırmış ve Türkiye'nin sonsuza değin Sovyetler Birliği ile, o dönemki Sovyetler Birliği, şimdiki Rusya Federasyonu ile dostluk yaşamasını ve bu dostluğun hiç bitmemesini istemişti. Bu vasiyete uymak şu anda Türkiye'nin en önemli çıkarlarından birisi. Önümüzdeki günlerde dünyanın çok kutuplu bir sürece girdiği dönemde Türk-Rus dostluğu her zamankinden daha büyük önem taşıyor. Atatürk'ün bu vasiyetini de tekrar dile getirelim ve buna uygun davranılmasını dileyelim. Evet, bugünkü konuğumuz Türkiye Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Süüçmez. Baki Bey'le ne konuşacağız? Biliyorsunuz seçim sürecine gidiyoruz. Tarım politikası çok tartışılıyor. Dünyada gıda kıtlığı gündemde. İşte tahıl koridorları var. Bu koridorların açılması için işte yapılan görüşmeler var. Yani çok sayıda çaba var. Bunları konuşacağız ve Türkiye tarımının içinde bulunduğu durumu ele alacağız. Efendim, Baki Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk İsmet Bey. Size ve Radyo Sputnik dinleyicilerine Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu adına selam, sevgi, saygılarımızı iletiyoruz. Aynı zamanda bugün ulusal önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün, vefatının, aramızdan ayrılışının 84. yıl dönümünde de kendisini rahmetle, özlemle, saygıyla anıyoruz. Bu önemli günde tarımı konuşmak bizler için önemli. Çünkü demin bir anekdottan bahsettiniz. Bir önemli söz daha var. Milli ekonominin temeli ziraattır. O anlamda 10 Kasım'da tarımı konuşmak, Atatürk'ün tarım politikalarını, bugünkü yaşayacağımız politikaları konuşmak bizler için önemli. Bu fırsat verdiğiniz için teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Madem konu açılmışken, Atatürk'ün tarım politikası neydi? Yani bugünle farkı neydi?
Kurtuluş Savaşı'ndan sonra harap bir ülkede yeni bir kuruluş gündeme geldiği zaman ve tarımsal üretimde son derece yetersizliğin olduğu, ülkede eğitim, öğrenim düzeyinin son derece düşük olduğu, sanayinin neredeyse hiç olmadığı bir ortamda İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararlar, o anlamda Osmanlı Devleti'nin en önemli vergi kalemi olan aşar kaleminin çiftçi lehine kaldırılması, tekel tütündeki reji imtiyazların kaldırılması, kendisinin ortak olarak tarım kredi kooperatiflerini kurarak kooperatif üstünden örgütlenmenin önemli yaygınlaştırması, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası'nın bir çiftçi bankası olarak yapılandırılarak özellikle küçük çiftçinin kredi gereksiniminin karşılanması, tarımsal üretimde kendimize yeterli kadar o ürünlerin işlenerek gıda sanayi üstünden ve ülkede genel anlamda sanayileşmenin lokomotif gücü olması anlamında da yine tarım satış kooperatiflerini kurarak örgütlü üreticinin hem üretim hem de üretim aşamasından sonra katma değerli bir şekilde tarımı ve sanayiyi birbirine bütünleştirerek ülke çapında bütüncül bir kalkınma politikasında tarıma önemli görevler yükledi. Aynı zamanda tarımsal yüksek öğrenim dahil olmak üzere, çiftçi eğitimleri dahil olmak üzere tarımın o dönemin bilim ve teknolojisiyle buluşmasına yönelik de eğitim alanında çok ciddi yatırımlar yapıldı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin kuruluşu, daha sonraki yıllardaki fakülteler. Aynı zamanda köy enstitülerini unutmamak gerekir. Her ne kadar tüm ülkenin aydınlanmasına yönelik olsa da oranın bir şekilde özünde tarımsal kalkınma da vardı.
Evet, ben bir köy enstitüsünün devamı olan bir öğretmen okulundan mezunum. Yani 3000 dönüm pamuk ektiğimiz arazi vardı. Çapasını biz yapardık, pamuğu biz toplardık. İşte portakal bahçemiz vardı, budamasını biz yapardık. Domates, salatalık, her şeyi yetiştirirdik.
Şimdi bu politikaların zaman içinde terk edilmesi, özellikle 1980'den sonra tüm dünyadaki bu küreselleşme, ülkemizde de tarım sektörü dahil piyasalaşma, özelleştirme, tarımsal kitlerin özelleştirilmesi neydi? Bunlar Et Balık Kurumu, Süt Endüstrisi Kurumu, Türkiye Şeker Fabrikaları, kamu gübre fabrikaları. Bugün onların özelleştirilmesinin sonucu tarımın tamamen özel sektörün serbest piyasa mantığına bırakılamayacağı gerçeğine rağmen kontrolsüz serbestleşme nedeniyle biz bugün gübrede yüksek maliyetleri yaşamaktayız. Ette, sütte yüksek fiyatlarla karşılaşmaktayız. Şekerin tadı kaçıyor. Ekmek fiyatları üstünden konuşuyoruz. Bunların hepsi sonuç. Evet. Bu sonuçları gidermek için 1960'lı yıllarda planlı kalkınmaya geçtik. Planlama önemli. Her gelen Tarım Bakanı planlamadan bahsediyor ama maalesef sürekli yenilenen politikalarla kişiye göre tarım politikaları gündemde. Köy enstitülerinden bahsetmişken şunu söylemeden geçmemem gerekir. Eğer biz 2022 Türkiye'sinde tarımsal yüksek öğrenimi, ziraat fakültelerini, çift tarım meslek liselerini, köy enstitülerini bir kenara koymuşsak, eğitim, yatırım, istihdam planlaması yapmamışsak, geçen ay Milli Eğitim Bakanı'nın ülkemizde tarımsal öğrenim nasıl olmalı diye Hollanda'ya gidip orada model aramasını bir son derece talihsiz olarak görüyoruz.
Evet, bunları konuşacağız. Ama ana çerçeve çizdiğimiz zaman Mustafa Kemal döneminde Atatürk özellikle çiftçinin, siz de belirttiniz, çiftçinin örgütlenmesi konusuna, kooperatiflerde örgütlenmesi konusuna özel bir önem vermiş. Küçük çiftçinin desteklenmesi için Ziraat Bankası'nı kurmuş.
Tarım kredi kooperatiflerini aynı zamanda
kurmuş. Ve tarımda devlet özel sektör işbirliğine esas almış. Yani karma ekonomiye esas almış. Devlet destekli tarımın gelişmesi için özel çaba sarf etmiş. Bunu görüyoruz galiba. Daha sonra ise bu politikalar özellikle 80 sonrası dediniz. Bir de buna milat olarak Kemal Derviş'in Türkiye'ye geldiği 2000 sonrasında ekleyebiliriz. Doğrudan gelir desteği gibi tarımı öldürecek bir projenin de hayata geçirilmesi herhalde söz konusu. Evet, şimdi tüm dünya tarımı konuşuyor. Özellikle pandemi sonrasında bu çok tartışıldı. Gıda krizi işte sürekli gündemde. Olası bir savaşa karşı stoklar yapılıyor. En son Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimden sonra biliyorsunuz dünyanın en büyük tahıl üreticileri ve gübre üreticileri, tabii Rusya bu gübre üreticisi olan, Ukrayna ve tahılda Ukrayna ve Rusya'ydı. Bunların tahılını ihraç edilememesi gündeme geldi. Sonra araya işte diplomatik girişimler oldu. Türkiye arabulucu oldu. Ukrayna ve Rusya tahılının başta Afrika olmak üzere dünyaya pazarlanması gündeme geldi. Öncelik Afrika'ydı. Batı bu propagandayı yaptı. İşte Rusya engelliyor. Afrika'da ağaçlar var dedi ama giden tahılın çok az bir kısmı Afrika'ya gitti. Büyük kısmı Avrupa'ya gitti. Bu durumu gördük. Yine gübre ihracatı var. Rusya'nın bu engelleniyor. Bunun engelleme yöntemi de ilginç. Yani gemilerin sigortası yapılmıyor veya çok yüksek sigorta maliyetleri oluyor. limanları, Rus gemilerinin limanlara yanaşması engelleniyor. Belki Afrika'ya gitmesi gereken gübre gidemiyor. Gidemediği için de yani tarlaya gübre atmazsanız verim düşüyor. Ciddi bir açlık sorunu da oradan çıkmaya başlıyor. Bütün bunları ele alacağız. Bu olayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Rusya'ya yaptırımlar çerçevesinde hem tahıl ihracatının engellenmesini, yani Rusya gemilerinin gemiyle taşımasını, işte gübre ihracatının çeşitli yollarla yapılamaz hale getirilmesini, bu daha büyük bir sıkıntı yaratmayacak mı dünyada?
İsmet Bey, dünyada bugün küresel düzeyde temel ürünlerde yeterli üretim olmasına rağmen, özellikle Afrika ülkeleri olmak üzere çok sayıda insan açlık sorunu yaşıyor. Bu üretim eksikliğinden değil, üretimin belli ülkeler ya da belli şirketler elinde tekelleşmesi ve gıda üzerindeki ticarette bir gıda adaletinin olmaması. Dolayısıyla gerek küresel düzeyde dünya tarım politikalarına, gerekse onun yansıması olan ülkemizde de tamamen belli şirket ya da devletlerin tekeline bırakılmış bir tarım politikası sisteminin olumsuz sonuçlarını şu an Rusya-Ukrayna Savaşı üstünden yaşıyoruz. Geçen yıl, halen daha bugün etkisi devam eden kuraklık üstünden de biz rekolte düşüşlerini buğdayda, örneğin ülkemizde 17.6 tona düştü gibi. Bir önceki yıl pandemide gıda tedarik zincirlerinin kırılmasının, belli ülkelere bağlı olmanın hem dünya çapında hem ülkemiz açısından, eğer kendi kendimize yeterli değilsek, bizim için çok ciddi sorunlar olabileceğini gördük. Biz bahsettiğiniz gibi 80'li yıllardaki politikaları şöyle çok kısa geçeceğim. 24 Ocak kararları ülke ekonomisini dönüştürmüştür. Tarımı da son derece olumsuz bir şekilde dönüştürmüştür. 5 Nisan kararları, tek taraflı Avrupa Gümrük Birliği'ne giriş, 15 günde 15 yasa, tütün yasası, şeker yasası, Kemal Derviş yasaları. Bunlar yanlış ama bu yanlış politikalar. Özeti de girdiler de tohumda, gübrede, mazotta, yemde, ilaçta dışarıya bağımlı politikaların halen devam etmesi, temel ürünlerde ülkemizde kendimize yeterliliği sağlama yerine geçmiş dönemlerdeki dünya fiyatlarını da dikkate alarak yerli üretim yerine dışarıdan ürün alma, ithalata bağımlılık, evet. Tarımsal kitleri özelleştirme, alanı tümüyle serbest piyasaya bırakma, Tarım Bakanlığı'nın güçlü şirketler ile küçük aile işletmecilerini baş başa bırakıp alandan çekilmesi ve desteklerin yeterli olmaması ve zamanında ödenmemesi. 80'ler, 2022 maalesef bu politikalar aynen devam ediyor ve bize göre bu yanlı ve yanlış politikalar nedeniyle Rusya-Ukrayna Savaşı olmadan da tarımda ciddi sorunlar yaşıyorduk. Hem üretici olarak hem tüketici olarak. Kuraklığın etkisinin sürdüğü bu ortamda örneğin biz sulama planlaması yapabiliyor muyuz? Ülke düzeyinde hangi ürünü, evet, nereye ne kadar ekersek, buğdayda, ayçiçeğinde, nohutta, mercimekte kendi kendimize yeterli olabiliyor muyuz? Bunların hepsinin ülke düzeyinde tarımsal üretim planlamasıyla, uzun vadeli planlamalarla çiftçinin önünü görecek şekilde yapması gerekiyor. Başka bir şey, üretimde bulunmak için dedik ya, girdilerde dışarıya bağımlıyız. Mazot, bakın mazot çiftçinin traktörü için bir özel tüketim maddesi değildir, zorunludur. Ama gerek ÖTV gerek KDV %18 uygulanırken yatlarda kullanılan mazot %1. Bunu, evet, defalarca söyledik.
Yani çok bariz, çarpıcı da bir şey. Yani yatta %1 yapıyorsunuz. Yani traktörde %18 yapıyorsunuz. Yani bunu vicdan kabul etmez herhalde.
KDV'yi
yani
bıraktık. Özel tüketim vergisinden, evet, evet, bahsediyoruz. Artı seçim dönemleri, bir seçim dönemine giriyoruz. Seçim dönemlerinde yarısı bizden, yarısı çiftçiden uygulama. Ama bunlar somut yaşama geçmedi. Gübre, evet, enerji, doğalgaz, amonyak, üre gübreleri yurt dışından alıyoruz. Fiyatların TÜİK'e göre %234 arttığı bir ortamda bizim gübreye yönelik verdiğimiz mazot gübre desteklerini eğer konuşursak Yeterli mi? Bize göre yeterli değil.
Evet.
Sulama çok önemli dedik. Özellikle kuraklığın olduğu bir ortamda sulu tarım yapılan alanlarda sulamanın etkisi en aza indirilebilir. Bu anlamda ülkemizde bizim en büyük projemiz Kanal İstanbul değil, Güneydoğu Anadolu projesidir diyoruz biz Ziraat Mühendisleri Odası olarak. Oradaki sulama oranı ne? %30.
Biz onu %100'e çıkarsak?
40 yıllık bir proje.
Evet.
Biz oradaki sulama yatırımını %100'lere yaklaştırsak bile aynı zamanda da yine mühendislik mesleğinin önemini dikkate alarak vahşi sulama ile sulama yaparken alanları çoraklaştırıp amacı dışında kullanma yerine basınçlı yağmurlu sulama sistemlerini kullanalım diyoruz. Herkes söylüyor. Basın evet. söylüyor, bakanlık söylüyor.
Kimse yapmıyor.
Akademisyen kim yapacak? Kamu yönetimi evet. temel görevlerini evet, evet. Söylem ya da temenni olarak gündeme getirmemeli. Evet. Somut olarak yapmalı.
GAP deyince hemen bir hatırlatma yapalım. GAP projesinin fikir babası rahmetli gazeteci, ressam Fikret Otyam'dı.
Evet.
Benim de çok yakın dostumdu. Gazeteciliği de onun ilk hocam odur. Demirel Cumhurbaşkanı iken GAP'a ziyarete gideceği zaman ona telefon ederdi. Fikret gel derdi. GAP'ı bir denetleyelim derdi. Ve öyle giderlerdi. Beraber GAP deyince aklıma Fikret Otyam geldi. Onu da rahmetle anıyoruz.
Bizler de rahmetle anıyoruz. Evet. Önemli bir şahsiyet.
Şimdi bu olayda mesela şimdi Rusya'dan gübre, dünyanın gübre ihtiyacının çok önemli bir kısmını Rusya karşılıyor. Şimdi Rusya'nın bu gübre ihracatının önündeki tıkanma mesela Rus gemileriyle gitmesini engellenmesi, yaptırım nedeniyle limanlara sokulmaması falan. Bu dünyadaki rekolteyi, birçok üründe rekolteyi olumsuz etkilemeyecek mi?
Bakın Rusya buğdayda kendine yetersiz olup yurt dışından buğday alan bir ülke iken
evet.
10-12 yıllık planlamayla buğdayda fazla veren ve dünyada en fazla buğday ihraç eden bir ülke konumuna geldiyse oradaki örneği ülkemizin de oturup uzun uzun düşünmesi lazım.
Evet.
Ülkeler arasındaki diplomatik krizlerin de etkisiyle Rusya-Ukrayna savaşı boyutunda biz sade buğday değil arpa, ayçiçeği, mısır, evet. saman dahil olmak üzere ve özellikle Rusya'dan gübre dahil olmak üzere bu ürünleri büyük miktarda alıyoruz. Türkiye'nin %80'e yakın ürün aldığı ürün Rusya ve Ukrayna. Şimdi Avrupa Birliği'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar, Ukrayna tahılının küresel ticarete açılması için tahıl koridoru anlaşması bunlar önemli gelişmelerdi. Ancak tek taraflı uygulanan bu ambargolara yönelik örneğin Rusya'nın geçen anlaşma bitti. Ben çekiliyorum dediği anda eğer dünya piyasasında buğday %8-10 arttıysa bir gün sonra devam ediyorum dedi. Aslında bu çok önemli bir mesajdı. Eğer üretilen ürünleri ve orada da şunu biz hep söyledik. Evet diplomatik bir başarı ama bu ürünlerin hangi ülke ürünü olduğu, boğazların geçişi, Montreux, yine Atatürk'ü ve Montreux'ü
evet.
çok önemli buluyoruz bu aşamada. Gelişmiş ülkeler değil, gelişmemiş ülkelere gidecek. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı da Sayın Putin'in bu lafını doğruladı.
Afrika'ya
gitme, gitmeme konusu.
Evet.
Bakın, biz ülkemizde de dünyada da söylem değil eylem zamanı diyoruz.
Evet.
Gerçekleri gerçekten önümüze koyduğumuz zaman Rusya'daki üretilen doğal gaz bu enerji boyutunda Avrupa Birliği'ni etkiliyor. Avrupa Birliği'nde kuraklık da var, üretim azalmaları gündemde. Tabii ki yurtta barış, dünyada barış diyoruz. Savaş ortamının bitmesi hepimizin isteği. Bir ülkeye uygulanan yaptırım tüm dünyada kelebek etkisiyle. Gelişmiş ülkeleri de, gelişmemiş ülkeleri de ve girdilerde dışarıya bağımlı olduğumuz için buğdayı, arpayı, mısırı, ayçiçeğini Rusya ve Ukrayna'dan aldığımız için bizi doğrudan etkiliyor.
Evet.
Orada da bir şunu söylüyoruz. Eğer kendi kendimize yeterli olsaydık.
Evet.
Örneğin buğday miktarımız, nüfusumuz 70 milyonken 20 milyon ton üretimse Şu anda ...90 milyonluk bir nüfusta 19 milyon ton bize yeterli diyebiliyorsak, burada bir yanlışlık var. Doğru tarım politikalarıyla, düşük girdilerle yeterli destek zamanında ödense, çiftçiler kredilere uygun fiyatlarla ulaşsa ve 5 yıllık planlarla buğday üreticisi, arpa üreticisi önünü görebilseydi, biz buğdayda kendimize yeterli olurduk. Bu savaş koşulları bize dışarıya bağımlılık, yurt dışından gemilerle gelecek ayçiçek yağının fiyatları marketlerde düşürmesi olarak yansımaz. Aksine ülkemizde kendimize yeterliliğimizi sağlayıp yurt dışına ihracat yapabilecek potansiyelimizi gündeme getirirken savaşa insancıl boyutlarıyla bakabilirdik. Oysa biz şu anda o savaş ortamında bağımlı bir ülkeyiz. Dolayısıyla çok ince bir diplomasi yürütmek zorundayız.
Evet. Ben efendim doğalgazda yaşanan kriz nedeniyle doğalgaz fiyatları fırladı. Füze gibi fırladı. Bu bizi de etkilemeye başlıyor. Toplumun her kesimini etkilemeye başlıyor. Neden etkilemeye başlıyor? Çünkü kış geldi, havalar soğuyor. Doğalgazları açmaya başladık, kombileri açmaya başladık. Ve faturalar da geliyor. Yani doğal olarak bütçemizi de çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Şimdi mesela eğer Rusya'nın gübresi Afrika'ya ulaşmazsa, Afrika'da üretim düşük, rekolte düşük olursa veyahut da dünyanın değişik yerlerine ulaşmazsa, rekolte düşük olursa, acaba doğalgaz gibi tarım ürünleri fiyatları da hızlı bir şekilde fırlar mı? Bunun da bir başka sıkıntısı olmayacak mı?
Tarım ürünleri zaten birçok etmene bağlı. Bunlardan biri doğalgaz. Gerek sanayide kullanılan, gıda sanayinde kullanım aşaması, gerekse doğalgazdan azotlu gübrelerin yapılması, sadece doğalgaz değil, enerji fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarındaki artış. Bakın bugün ülkemizde bir yıl önce 7 lira olan mazot eğer 27 liraysa, bu çok önemli bir üretim girdi maliyet artışıdır.
Tabii.
O anlamda tabii ki Rusya'daki gübrenin ülkemize de diğer ülkelere de gitmesi çok önemli. Evet. Sadece gübre değil, diğer girdiler dahil olmak üzere. Bu da Birleşmiş Milletler'in belki yeniden kendini değerlendirerek farklı bir şekilde tüm dünya ülkelerini bir bütün olarak görerek, o beşli veto yetkileri belki tartışılır. Evet. Daha küresel bir adalet, gıda adaleti sistemini somut olarak öngörebilecek düzenlemelerle mümkün olabilir.
Şimdi şundan korkuyorum. Mesela bu doğalgaz krizi yaşanıyor. Amerikan petrol ve doğalgaz tekelleri tarihlerinin en büyük karlarını ettiler. Şimdi Amerika'nın tabii Rusya'dan alacağı belki doğalgaza ihtiyacı yok. Efendim petrole ihtiyacı olmayabilir. Gübreye de ihtiyacı olmayabilir. Çünkü dünya tarım ihracatında da Amerika'nın önemli bir yeri var. Yani sanki Amerika'nın bu Rusya'ya yaptığı yaptırımlar, işte gübrenin engellenmesi, dünyada bu tarım tekellerini çok daha zengin edebilir. Yani bu tür hesaplar da yapılıyor olabilir.
Zaten şu anda dünyada 5-6 tane adı belli firma var. İsim vermek istemiyorum ama onlardan biri ülkemizde hem genetiği değiştirilmiş ürün üretmekte, hem Toprak Mahsulleri Ofisi'nin ihalelerine bakın, en çok o yurt dışından buğday, arpa, mısır getirmekte. Dolayısıyla o küresel 5-6 ülkenin şirketin yönettiği bir dünya. Evet. Ve ülkemizde bizim bu sorunları çözmemiz mümkün değil. Yani makro düzeyde bakarsak bizim doğaya bağımlı beslenmenin olmazsa olmaz bir öneminin olduğu, insan enerjisi olması için sağlık önemli ama beslenme yeterli, sağlıklı, ucuza beslenme olmasa insanın diğer faaliyetlerini yapamayacağı gerçeğini dikkate alarak bizim tarımda kamucu politikaları, kamu müdahalelerini yeniden gündeme getirmemiz lazım. Biz şunu atladık. Pandemide tüm dünya ülkeleri, Çin, Hindistan dahil olmak üzere, Rusya, Avrupa Birliği ülkeleri dahil olmak üzere ekonomik tarımsal destek paketleri açıkladı, biz açıklamadık. Aynı zamanda ithalat, ihracat üstünden korumacı politikalara geçti. Biz maalesef o konuda da yeterli önlemleri alamadık. Dolayısıyla şu tartışılıyor. Kamuculuk ya da nasıl Keynesyen politikalar, dünya şu anda küresel kapitalist sistemin yaşadığı sıkıntıyı tarım alanında da yaşıyor ve her ülkede devletin her alana yeniden müdahale ettiği bir dönemdeyiz. Yani bunu en liberal ülkelerde de görmekteyiz. Bu anlamda ülkemizin bu konuda çekingen davranmamasını biz talep ediyoruz.
Evet. Evet. Efendim, şimdi Türkiye'ye gelecek olursak, tarımın genel politikasındaki sıkıntıları konuştuk. Ürün bazında bakarsak eğer manzaraya, örneğin mesela fındıkta son durum ne?
Fındık, ülkemize şöyle bakmak lazım, çok
bizim
kısa.
Bizim çok ihracat kalemimiz.
Bizim bir kendimize yeterli olmadığımız ürünler var. Bir de kendimize yeterli olup, yeterliliğimizin %500'ler olup en önemli ihracat kalemi olan ürünlerimiz var.
Evet.
Yaz sebze meyve bir tarafa, fındık, incir, kayısı gibi ürünlerimiz diğer yana. Dünya üretiminin eğer %70'i ülkemizde fındıkta karşılanıyorsa ve geçmişte Fisko Birlik gibi özerk bir kooperatif çiftçi örgütü alanı düzenliyorsa, yanlışları olabilir ama şu anda işlevsiz ise, önce özel tekelleri, sonra onların yurt dışındaki bir tekele haklarını satıp şu anda Türkiye'de tarımsal fındık üretiminde ve işlemesinde birçok uluslu şirket %70'lerin üstünde fiyatı belirleyebiliyorsa.
Evet, eskiden Fisko Birlik belirlerdi. Şimdi bir İtalyan
şirketi vermek istemiyorum.
Evet, İtalyan şirketi şu anda Türkiye'nin fındık politikasını belirliyor. Dünya fındık üretiminin %70'i de Türkiye'de yapılıyor.
Şimdi
yani
orada
akıl alır bir durum değil.
İki tane önemli sorun alanı var. Bir, biz ürettiğimiz fındığı katma değere dönüştürerek satabilsek çok daha yüksek gelirler elde edebiliriz.
Evet.
O konuda eksiklerimiz var. Orada da geçmişte FKB'nin çikolata sanayi dahil ürünleri vardı. Maalesef durdu. İkinci boyut, Sayın Cumhurbaşkanı ortalama 54 lira bir fiyat açıkladı. Bu türlere göre 53, 52, 51.
Şu anda piyasada kaçı?
Fındık üstünden ve diğer ürünlerden, pamuk dahil, çay dahil, taban fiyatı açıklamak yetmez. Eğer yeterli sayıda, yeterli miktarda ürünü devlet o fiyattan alamıyorsa piyasayı düzenleyemez. Piyasayı yine özel sektör, çok uluslu tekeller düzenler.
Evet.
O anlamda eğer o tekelci yapı bugün gerçekse, ki gerçek, şu anda 40 liralar civarı. Peki o zaman TMO üstünden 53 liradan yeterli fındığı alacağız demenin somut karşılığı ne oluyor? Onun için sade alım fiyatı değil, alım garantisi, ama daha önemlisi yeterli alımı yaptıktan sonra, ha bunu yapmak TMO'nun görevi mi? Hayır. Yeniden güçlü, özerk, demokratik bir fisko birlik yapısı, yani üreticilerin ortak olduğu, hem üretimde hem katma değerli ihracatta kar bile edebileceği bir yapıyı kurmak. Onun dışında çözüm değil.
Evet. Ben Karadenizlilerle konuşuyorum. Diyorum ki niye tüccara veriyorsunuz? Yani düşük fiyata. Onlar diyorlar ki ya biz TMO'ya diyor, TMO fındığı
ya
şey, ay bize getir diyor. Şimdi bize getir dediği fındık yani düşünün, yani şu nakliye fiyatının bu yüksek olduğu bir ortamda köyden yükleyecek fındığı alım merkezine getirecek. Oysa ki diyor ki tüccar, ben diyor telefon açıyorum diyor, hemen aracını gönderiyor, aldırıyor diyor. Oysa Fisko Birlik eskiden böyle yapardı. Fisko Birlik hemen hemen Karadeniz'in her küçük biriminde bile deposu vardı, alım merkezleri vardı ve vatandaş kendi kooperatifiydi, bir de kendi ortağı olduğu bir kooperatifti. Yönetimini kendi seçiyordu, oraya götürüyordu. Yani
bu modeli yeniden kurmamız lazım.
Evet,
bakın
evet.
Fındıktan hemen pamuğa geçelim. Yine bir tarım satış kooperatifi. Ne?
Tariş. Çiko Birlik.
Ant Birlik.
Evet.
Bu üçünün de Fisko Birlik gibi işlevsiz olduğu bir ortamda. Eğer bugün Çiko Birlik 21 TL, Tariş 23 TL pamuk fiyatı açıklasa bile, fiyatlar 15, maliyetler 15 TL iken fiyatlar bir ara 10 TL'lere düştüyse biz demek ki devlet olarak üreticiyi koruyormuş gibi, taban fiyatı açıklıyormuş gibi yapıp serbest piyasada maalesef yine çiftçinin kaybettiği bir düzende yaşıyoruz. O anlamda evet. Tarım satış kooperatif birliklerinin tüm ürünlerde, Marmara Birlik dahil, zeytin dahil, her alanda yeniden güçlendirilecek ve ama onu özellikle vuruyoruz. Güdümsüz kooperatifçilik, özerk, demokratik, güçlü üretici kooperatifi olarak yeniden evet. yapılandırılıp desteklerin onların üstünden verilmesi.
Urfalılarla görüştüm. Urfalılar biliyorsunuz Türkiye'nin önemli bir pamuk merkezi şu anda. Eskiden Çukurova'da pamuk üretilirdi ama şimdi Çukurova'da pek pamuk ilaç için arasanız anca bulabiliyorsunuz. Yani öyleydi. Antalya Ovası vardı, Serik Ovası vardı. Buralar hep Manavgat Ovaları vardı. Her taraf pamuk ekilirdi. Ama şu anda ne yazık ki pamuğa biraz veda etti buralar. Başka ürünlere yöneldiler. Geçtiğimiz yıllarda birazcık iyi gibiydi. Mesela Urfalılar şunu söylediler. Ocak ayında pamuk 25-26 liraydı. Sizin evet. de belirttiğiniz gibi maliyet 15 liranın üzerinde. 12 liradan pamuk satıyoruz şu anda diye. 12-13 lira civarında işlem görüyor diye. Ve bunun şu tehlikesine dikkat çektiler. Eğer bu böyle devam ederse önümüzdeki yıl hiç kimse pamuk ekmez. Peki Türkiye'nin pamuk ihtiyacı var mı? Bir tekstil sanayimiz var ciddi. Var. Nasıl karşılayacağız?
İthalatla. İthalatla karşılama çözüm değil diyoruz.
Yani bizim siz şeyden esirgiyorsunuz parayı. Mehmet amcadan, Hasan amcadan, Ali amcadan esirgiyorsunuz parayı. Hans'a veriyorsunuz. Veyahut da diyelim ki Amerika'nın Johnson'a veriyorsunuz. Amerika'dan pamuk ithal ediyorsunuz. Veya bir başka ülkede. Yani bilmiyorum yani bunu dinleyicilerimiz artık karar versinler. Bu doğru mudur, yanlış mıdır?
Tarımsal üretim planlaması dediğimiz ülke toprakları belli. Evet. Temel ürünler belli. Üretim miktarları eğer iç tüketimi karşılayabilecekse ona yönelik 5 yıllık planlarla pamuğu örneğin yönlendirebiliriz. Çok aşırı ekim de gereksiz ama bu yıl yaşandığı gibi maliyetinin gerçekten karşılayamayacağı ortamda gelecek yıl ekmemek de sorun. Bakın biz patates, soğan hep onun üstünden gideriz. Bir yıl fazla fiyat
bir etti. Yıl çöpe dökeriz, bir yıl yüksek fiyat alırız.
Stokla şeyler, depoları basarız.
Evet.
Ama bunlar çözüm değil. Yani sonuçta tarım ekonomisi, planlama bunların içinde çözülebilecek şeyler. Eğer biz 3 yıl boyunca pamuktaki primi 110 kuruş sabit tutuyorsak, o zaman biz şunu düşünmemiz lazım. Ya bu enflasyon ortamında evet geçen yıl pamuk yüksek fiyattan 2-3 yıldır o şekilde gitti. Pamuk alanlarımız da bizim çok değişken. O yönlendirici olmayan desteklere göre örneğin 2018'de 5.2 milyon dekarda pamuk üretmişiz. 2020'de bu 3.6'ya düşmüş. 2021'de 4.3'e çıkmış. Üretilen miktarlar da 2,5 milyon tonla 1.7 milyon ton arası değişken. 2021'de ülkemizde pamuk üretici açısından nispeten karlıyken 1.3 milyon ton ihracat yapıp 2,5 milyar dolar sadece pamuğa para ödemişiz. Türk lirasına çevirirsek 52 milyar TL. Peki bizim 2023 yılında ödenecek, 2023 yılı bütçesiyle bir yıl geç ödenecek 2022 yılı tarımsal destekleme bütçemizin toplamı ne? 54 milyar TL. Sadece
pamuk ithalatından
bir yıllık pamuk
bir ithalatından karşılayabiliyoruz.
Maalesef.
Yani ne acı bir şeydir ya.
Büyük resme şöyle bakalım. Ürün bazında gidebiliriz ama ürünler bizi yanıltabilir. Eğer evet. ülkede toplam tarım destek bütçesi bugün 54 milyar TL ise...
Dinleyicilerimize şey yapalım. Ne kadar olması gerekiyor? Yasal zorunluluk ne kadar? En az ne kadar ödenmesi gerekiyor çiftçiye destek?
Ülkemiz anayasal hukuk evet. devleti. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkan her yasa kamu kurumları dahil olmak üzere herkesi bağlamalıdır. 2006 yılında çıkan 5488 sayılı tarım yasası 21. maddesine göre evet. tarımsal destekleme bütçesi gayri safi yurt içi hasılanın %1'inden az olamaz. Bakın %1'inden fazla olabilir.
Evet.
2006'dan...
Az olamaz yani. En az limitinin %1 olması gerekir. Evet. Bu kaç, ne kadar paraya tekabül ediyor?
Şunu söyleyeyim. 2006-2022 binde beşi geçmedi.
Binde beşi.
Bu yıl bu 54 milyar binde üç. Yasanın hükmünü uygulamamayı artık ben dinleyicilerimize bırakıyorum. Söyleyecek başka bir şey yok. Orada da yine şöyle sorunlarımız var İsmet Bey. Şimdi tarım destekleme bütçesi geçen yıl 25.8 milyardı. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanı 3.2 milyar ekledi. 29 milyar.
Evet.
Biz yılın ilk 6 ayı hep 29 milyar üstünden konuştuk. Yine ekonomik sorunlar, öngörülemezlik, enflasyon, ilk defa asgari ücret ikinci kere belirlendiği gibi uzun yıllar sonra ilk defa ek bütçe yapıldı. 13 milyar da oradan, yani geçen yılın tarım destek bütçesi 44 milyar TL.
Olması gereken?
En az iki katı. Ama şunu, bunu bilerek söylüyorum. Sayın Tarım ve Orman Bakanı diyor ki biz tarıma %129 artış yaptık. Neye göre? 25.8'e göre 54. Oysa 44 ile 54'ü yaptığımız zaman %25'lere geliyor.
Evet. Bizim, ek bütçedeki ne ilave etmen lazım. Geçen yılın toplamı o.
Onu zaten vermişsin, ödemek zorundasınız. Evet, siz 44'ün üstüne 54 koyarsanız toplam destek bütçesi olmaz. Bunu diğer ürünlere koyarsak, Cumhurbaşkanı kararıyla tarım destekleri açıklanıyor. Birçok alanda tarım desteklerinde önümüzdeki yıla yönelik artış olmadı. Alan bazlı destekler diyoruz. Mazot, gübrede belli ürünlere artışlar oldu. Örneğin uzun zamandır ülkemizde bu ekmek fiyatları da gündemde olduğu için verilen fiyatlara göre sanayiciye, un sanayiciye belli bir sübvanse yapılarak ekmek fiyatları baskılanıyor. O anlamda buğdaya yönelik mazot ve gübre desteği bu yıl mazotta 75 TL, gübrede 46 TL, toplam 121 TL olarak açıklandı. Şimdi burada da yine şöyle bir durum var. Geçen yıl özellikle yine biz buğday ekmeği Rusya-Ukrayna savaşı öncesinde de tartışırken kuraklığın etkisiyle 17.6 milyon tona düşen üretimde buğdaya ilk defa bir ayrımcılık yaptık. Hububatlara 50 lira ek destek verdik. Dolayısıyla geçen yılın hububata verilen mazot gübre desteği 42'den 121'e çıktı. Büyük artış denilse de aslında 92'den 121'e çıktı. Bu ayrımları kaçırmamak lazım. Aynı şekilde evet biz...
Ya vatandaş ama şunu bilmez mi Baki Bey? Yani vatandaş... Yani giren çıkan para cebine zaten belli. Hepsi ekonomist bir anlamda. Yani o kadar büyük paralarla oynamıyor ki. Ne kadar destek aldı, ne kadar almadı. Bunları bilir. Bunları inandıramazsınız ki insanlara.
Zaten üretim alanlarımızın azalması. Ona göre atıl tarım arazilerini tarıma kazandıralım diye proje yapacağımıza biz üreticiyi alanda tutsak zaten o alanlar atıl tarım arazisi haline gelmez.
Ya benim de en komime giden şey tarım ekili alanları genişletelim. Ya eldekini tutamıyorsun. Yani ekilebilen tarla boş kalıyor. Şimdi yani bu durumdayken ekilmeyen atıl alanların üretime kazandırılması planı, hedefi ya bana biraz tuhaf geliyor.
Size katılarak şunu söyleyeyim. Bir üreticinin kendi alanını maliyetleri karşılayamadığı için ekmekten vazgeçtiği alanlar var. Evet. Bir de bizim devletin sulama yatırımı, arazi toplaştırma yatırımı götürüp büyük ova koruma alanı ilan edip korumamız gereken tarım arazilerini, meraları, zeytinlikleri, madencilik, enerji, imar planı gibi tamamen amacı dışında kullanarak üretim alanlarımızı betonlaştırma ya da yok etme gibi ikinci bu boyutta da bizim tarım evet. alanı kaybımız var.
Ben Kızıltepe'li işçilerle karşılaştım. Dedim ki ya tarlanız hiç mi yok? Dediler ki var. Burada ne işiniz var? Ta şeye gelmişler, Ankara'ya gelmişler. Dedim burada ne işiniz var? Dediler ki ekemiyoruz. Yani çünkü zarar ediyoruz. Zarar edince mecburen düşüyorum. Mesela burada... İşte yövmiyemiz var. Yövmiyemizi alıp geçinmeye çalışıyoruz. Yani bu böyle bir noktaya gelmiş. Evet.
Orada şöyle yine. Evet, tarım ekonomik bir faaliyettir. Çiftçilik kutsal bir meslektir. Önünü görüp belirli bir kar ederek alanda kalmadığı zaman kırsal nüfus yaşlanır. Şu anda ortalama 57. genç çiftçi projeleri gündeme gelse de genç çiftçiler bu girdi maliyetleriyle kar edemediği bir ortama yatırım yapmıyor. Sektör dışı bazı yatırımlar var ama o ülke genelinde planlanan planlı üretime yönelik bir artış değil. TÜİK verileriyle gidersek eğer bugün ülkemizde enflasyon %85, Ekim ayında gıda enflasyonu %99 ise, işlenmiş gıdalarda bu %105 ise, bu TÜİK verileri. ENAG verilerine girmek istemiyorum. Bir de şimdi rakamları konuşurken çok dikkatli konuşmamız lazım. Dezenformasyona maruz kalır mıyız diye. Onun için resmi rakamlarla konuşmak istiyorum.
Evet.
Bu rakamın yalnız en yüksek gelirli %20 ile en düşük gelirli %20'deki enflasyonun, gıda enflasyonunun farkının çok farklı olduğunu biliyoruz. Bunun hesaplanıp kapımı oyuna duyurulması gerekir. Peki bu gıda enflasyonu neden sürekli artıyor? İki tane daha yine TÜİK verisine bakarsak. Eğer tarımsal girdi fiyat endeksi en son Ağustos'ta %135 ise, bunda gübre %234, enerji mazot %184, hayvancılığa girmedik ama hayvan yemi %147 ise, tarımsal girdi fiyatları sürekli artıyorsa ve ülkemizde uygulanan yeni ekonomik model sonrası Kasım-Aralık 2021'den sonra hem girdi fiyat endeksi, hem üretici fiyat endeksi, hem de tüketici fiyat endeksi ve gıda enflasyonu sürekli zirvelerde dolaşıyorsa, girdi maliyetlerini düşürmeden üretim maliyetlerini düşüremeyiz. Yine TÜİK ne diyor? Tarımsal üretici fiyat endeksi %156. Bu tahıl, bakliyat, yağlı tohumlarda %182. Üretici tarladan bu fiyata
mal edebiliyorsa
buna nakliyeyi koyun, enerji zamlarını koyun, ülkemizde yerel bölgelerdeki üretimin olmayıp Akdeniz'den İstanbul'a araçların gidip geldiğini düşün, çiftçi karını koyun, işlenmişse diğer maliyetleri koyun. Bu ister istemez tüketici fiyat endeksi olarak, TÜFE olarak, gıda enflasyonu olarak bize yansıyacak.
Evet.
Sorun çok net. Destekler yeterli olmalı.
Kamu destekleri.
Tarımsal kamu destekleri, evet. Ve en önemli sorunlardan biri bir yıl sonra ödenmemeli.
Enflasyon bitiriyor zaten onu.
Aynı yıl içinde ödenmeli. Tarımsal girdilerde somut indirimler olmalı. KDV, ÖTV dışında doğrudan destek, özellikle gübre ve mazotta.
Evet.
Küçük çiftçinin üretimde bulunabilmesi için Ziraat Bankası, özel bankaları bıraktık. Ziraat Bankası ve tarım krediye olan borçlarının çiftçiliğine yapılandırılması.
Şöyle diyelim ona, Atatürk döneminde biraz önce de konuştuk.
Geri dönmek gerekiyor.
Evet, geri dönmek gerekiyor. Çünkü Atatürk öyle bankalar kurmuş ki hepsini görevlendirmiş. Ziraat Bankası demiş, çiftçiyi desteklemek için. Halk Bankası demiş, esnafı desteklemek için.
Tarış Bank vardı.
Evet, Tarış Bank vardı. Ondan sonra Emlak Bankası demiş, konutu desteklemek için. Etibank demiş, madenciyi desteklemek için. Sümer Bank demiş, tekstili desteklemek için. Yani aslında biz modeli kurmuşuz da
sonradan bozmuşuz.
Bozdurmuşlar diyelim. NATO'ya girmişiz. NATO'dan sonra her şey değişmiş. Yani 50'lerden sonra özellikle. Belki biraz daha öncesinden.
Ama bizim artık bütün bunları görerek,
evet,
yeni bir tarım politikasını kurgulamamız, neoliberal, evet, tarım politikalarını bir kenara bırakarak yerli üretimi ve üreticiyi koruyan, gerçekten koruyan somut önlemler olan ve uzun vadeli planlı bir şekilde, planlamadan da korkmamamız lazım İsmet Bey. Anayasanın, evet, 166. maddesinin başlığı planlamadır.
Evet.
Dolayısıyla bizim yeni bir tarım politikasını yeniden gündeme getirmemiz gerekir.
Evet.
Hayvancılığa girmek...
Girelim, bence hayvancılığa da girelim. Son günlerde sürekli şu tür haberler okuyoruz. Gazetelerde, televizyonlarda izliyoruz. Hayvan sayımız hızla düşüyor. Süt inekleri kesime gönderiliyor. Nedir bu iş? Uzmanı sizsiniz bu konu. Nedir bu durum, nedir? Yani gerçekten hayvan sayımız düşüyor mu? Yani önümüzdeki günlerde, aylarda daha pahalı mı et yiyeceğiz? Veya süt bulamayacak mıyız? Süt fiyatları olmadığı için artacak mı? Nedir son durum?
Biz hep sonuçları konuşmayıp önceki yıllarda yaşanan krizlerden ders alarak geleceği planlamaktan yanayız. 2007-2008'de de ekonomik kriz, kuraklıkla bu benzer sorun yaşanmıştı. Şu anda yaşanmaya devam ediyor. Hayvancılıkta et, süt sorununu çözmek için bizim önce yem sorununu çözmemiz lazım. Evet. Yani ot sorununu. Eğer biz yemde yurt dışına bağlıysak maalesef ve geçmişteki yemsan gibi bir kuruluşu kapatmışsak.
Ah. Bunlar hep geldikçe insan böyle hakikaten isyan edesi geliyor yani.
Meralarımızı biz enerji maden yatırımlarıyla hoyratça kullanırken doğal otlatma, organik hayvancılık gibi kavramları bir kenara bırakmışsak, büyük baş küçük baş hayvan dengesinde yanlış bir durum varsa, TÜİK 3 yıl kırmızı et istatistiklerini açıklamamışken biz hangi veriye göre mühendisler olarak neyi planlayacağız? Mera varlığı TÜİK sayfasında eğer 20 yıldır 14.6 milyon hektarda sabitse, biz mera varlığımızı bilmiyorsak hayvancılığımızı, özellikle küçükbaş hayvancılığımızı neye göre planlayacağız? Bir işletmenin üretimde bulunabilmesi için bire 1,5 parite var. 1 litre süt satıp 1,5 kilogram yem alma. Tarım Bakanlığı bunu ülkemizde bire 1,3 olarak uyguluyordu. Ulusal Süt Konseyi var.
Evet.
Maalesef yapısı sanayici ağırlıklıdır. Aldığı kararlarda dolayısıyla üreticiyi değil sanayiciyi koruma amaçlı. Et evet. Süt Kurumu var. Et Balık Kurumu, Süt Endüstrisi Kurumu gibi değil. Piyasayı düzenlemeyeceğini kendisi de ifade etmiştir. Gıda Komitesi kararları var. Eğer 1 litre sütle 1 kilogram yem alamıyorsanız Ulusal Süt Konseyi toplanıp bir fiyat açıklıyor.
Evet.
Bugün maliyetler 10 lira. Ulusal Süt Konseyi 7,5 TL açıklamıştı. Sonra net 7,5 TL açıkladı. Sonra artık üreticiden süt alama konumuna gelince 8,5 TL. Şu anda son derece düşük. Bu durumda ne yapıyor? Süt üreticisi dişi hayvanlarını kesime gönderiyor. Dolayısıyla yeni besi hayvanları da doğmuyor. Hayvan sayısı azalıyor. TÜİK rakamlarına göre süt miktarı da azalıyor. Azalmaya bağlı olarak piyasada üretimdeki maliyetlerin çok üstünde 4-5 katı fiyatla biz raflarda bunları tüketmeye zorlanıyoruz.
Evet.
Sorunun özü şu. Yem sorununu çözüp yem maliyetlerini azaltacağız. Dişi hayvanlar kesime gitmeyecek. Biz süt sorunu çözdüğümüz zaman aynı zamanda et sorunu da çözmüş olacağız. Bu da yine uzun vadeli doğrudan somut desteklere dayalı bir politikayla yaşama geçirilebilir.
Evet. Diğer bir konu, burada kısaca değinelim. Son sorumu soracağım ondan sonra. Ziraat mühendisleri. Yılda yanılmıyorsam 5000 civarında fakültelerden mezuniyet var. Son 5 yılda kamuya 500 kişi alındığı konusunda bir rakam var. Doğru mudur bu?
Maalesef doğru. Bakın 80 öncesi ülkemizde çok az sayıda ziraat fakültesi vardı ve tıpla birlikte en çok tercih edilen bölümlerden biri ziraat fakülteleriydi. Mezun evet. olanlar da doğrudan atama kendileri kurumlarını seçerdi. YÖK sistemi, çok sayıda üniversite açılması. Bugün 36 fakülte öğrenci alıyor. Yaklaşık 500'e yakın öğrenci her yılda yaklaşık 5000'e yakın mezun. Tarım Bakanlığı uzun süredir atama yapmıyor. Yapmadığı için de şu anda gerçekten 40 bine yakın meslektaşımız KPSS'ye girdi. Sadece devlet dairesinde çalışabilmek için. Bakanlığın tabii ki ihtiyaçlarına göre alanı yeniden düzenlemesi lazım ama eğer bakanlık kendi yetkilerini özelleştirip yeminli müşavirler gibi başka alanlara verme yerine örneğin tarımsal kamunun tarımsal yayımı bir kamu hizmeti olduğunu görüp buraya yeterli mühendis alsa, örneğin gıda denetimi özelliği bırakılamaz. Gıda denetimi bir kamu görevidir. Bunu kamu görevi olarak görse, buraya yeni mühendisler alsa, ülkemizde fakültelerin sayısının azaltılması, niteliğinin yükseltilmesi, bu sorunlar bir yandan çözülürken de kamuda yeterli alım yapılmalı. Kamu dışı çalışma alanları var mı? Var meslektaşlarımızın. Mesela tarım danışmanlarımız var. 3 yıldır bunlar ziraat odalarında, kooperatiflerde, birliklerde çalışıyor. Tarım Bakanlığı'nın açıkladığı bu gübre mazot desteği gibi onlara da tarımsal yayım desteği veriliyor. 3 yıl 46 bin sabit tutuldu.
Evet.
Geçen yıl ek bütçeyle 52 bin oldu. Şu an 72 bin. 72 bini bölün 12 ayı 6 bin. Masraflar, vergiler düşünce bir ziraat mühendisi, bir veteriner hekim, bir gıda mühendisi asgari ücretin altında çalışıyorsa, 24 saat arazide ise bilimi biz gerçekten toprakla, çiftçiyle buluşturmayı istiyor muyuz? Tarım danışmanlarının özlük hakları derhal düzeltilmeli. Kamu mutlaka yeterli sayıda personeli hemen almalı. Evet. Daha da önemlisi eğitim, yatırım, istihdam planlamasıyla bizim bu kadar çok sayıda fakülteden her yıl bu kadar çok mühendis mezun etmemiz konusunu da çok ciddi bir şekilde, tek başına yok değil, tek başına Tarım Bakanlığı değil, tek başına Ziraat Mühendisleri Odası
Devleti
değil, ilgili herkesin bir araya evet. gerek tartışmadan, korkmadan planlamamız gerekir.
Evet, yani bütün meslek gruplarında var. Mesela baroların seçiminde de aynı şey konu tartışıldı. Yani her ile böyle bir üniversite açmak mı doğru, yoksa üniversitelerin kalitesini yükseltmek mi doğru?
Kaliteyi
çünkü
yükseltmek.
Yani hiç unutmuyorum, bir hoca 80 sonrasıydı biliyorsunuz, üniversitede çok sıkıntılar oldu. Ünlü bir profesör. Yanında konuşurken dedim ki, ya siyasal bilgiler fakültesi demiştim o tarihte. Bana çok kızmıştı. Ne fakültesi dedi? Cebeci Ortaokulu dedi. Yani orada aslında eğitim, yani 12 Eylül'den sonra üniversitelerdeki eğitimin ne kadar çok düştüğünü anlatmak istemişti. Peki son sorum. Zaten süremizde yanılmıyorsam bir buçuk dakikamız evet kaldı. Peki tarımdaki manzara bu. Şimdi bu durum halk tarımda çok geniş de bir nüfusumuz var. Yani bu seçmeni nasıl etkiler?
Tarım nüfus boyutunda baktığımız zaman, mesela biz şu anda kırsal alanda ne kadar nüfusumuz var, büyük şehir yasası üstünden değerlendirdiğimizde %6.8'i anca bizim köylü. Ankara'da köylü yok diyoruz. Çünkü Ankara'da herkes herkes mahalleli. Polatlı'ya, Haymana'ya, Temelli'ye gidelim. Gerçekler, Avrupa Birliği'ne uyum diye nüfusu, kırsal kentsel nüfus oranını değiştireceğiz deyip rakam oyunlarıyla bu işlerin olmayacağını görmemiz lazım. Dolayısıyla şu anda 6.8, %6.8'in oy oranı belki çok önemli değil ama her seçim döneminde vaatler vardır. Biz Ziraat Mühendisleri Odası olarak şunu söylüyoruz. İktidara gelen, iktidarda olan, iktidara gelecek partilerin hepsine, tarım seçim döneminde konuşulacak bir konu değildir. Tarım uzun soluklu bir sektördür. Girdi maliyetlerinden temel ürünlerde kendimize yeterliliğimize, eğitim istihdam planlamasından sulama planlamasına kadar tüm alanların ülke düzeyinde sadece çiftçilerin değil, sadece özel sektörün değil, sadece zincir marketlerin kar amacına göre değil, ülke düzeyinde tüm yurttaşlarımızın yeterli, sağlıklı, dengeli besine ulaşabilecek şekilde planlanması, kamunun olabildiğince hem üretim aşaması, hem tedarik zinciri, hem tüketim aşamasında koruyucu politikaları alması, tüketici gelirlerinin artırılıp düşen fiyatlarla insanlarımızın merdiven altı sağlıksız üretime gitmemesi, gençlerimizin süt, et, yumurta, protein mutlaka yeterli miktarda tüketebilmesi. Dolayısıyla tarıma uzun soluklu bakmak, planlı bakmak, yerli üretimi, üreticiyi koruyucu şekilde bakmak lazım. Potansiyelimiz var. Doğru politikalarla biz ülkemizde bu sorunları aşabiliriz.
Evet, çünkü dedik ya hani köyde yaşayan %6 dediniz. Fakat ben bayramlarda İstanbul'daki otobüs garlarındaki manzarayı gördüğüm zaman şehirlerin aslında köylülere ne kadar bağlı olduğunu görüyorum. O çuvallar, o yani kışlık gıdalarını köyden getiriyor. Hele bu dönemde bu fiyatlarla herkes köye gitti. Tatilini köyde geçirenlerin sayısı arttı. Sadece daha ucuza kış geçirmek için. Evet, Baki Bey çok teşekkür ederiz.
Biz teşekkür ederiz.
Tarımın sorunlarını konuştuk. Bunların toplumdaki etkilerini ele aldık. Salı günü yeni bir programda tekrar birlikte olmak üzere. İyi günler. Şimdi yönetmenimize sözü bırakıyoruz. Ve onun 10 Kasım'a da dikkate alarak seçtiği parçayı dinliyoruz.
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta Salı ve Perşembe akşamları Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her Salı ve Perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.